İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 42.
7. Yuli bu karardan sonra yatıp uyumuş. Ertesi sabah şehre uğrayan bir doktor onu görmek, muayene etmek istediğini söylemiş. Yuli doktoru sevinçle karşılamış. Oysa ki doktor Yuli'nin çok zaman önce karşılaştığı o yabancı adammış. Doktor Yuli'yi muayene ettikten sonra ona kendisini toplaması için otlardan bazı ilaçlar yazmış. Yuli, kollarımla çalışabilir miyim diye sormuş. Tabii, araba sürebilir, yazı yazabilirsin. Peki ya ağır işler, mesela toprak kazabilir miyim? Sizin gibi bir insan için böyle bir şey söz konusu olmadığı için düşünmemiştim. Hiç de öyle değil, benim buna ihtiyacım var demiş Yuli. Doktora ilk görüşmelerinden sonra onun bütün öğütlerini tuttuğunu ama hayatın ona istediği şeyleri vermediğini, tam tersini umutlarını kırdığını, bunun içinde o zaman verdiği kararı şimdi yerine getirmek istediğini anlatmış. Doktor da ha öyle anlaşılıyor ki onlar olanca yalanlarını dökerek seni kandırmışlar. Sen içinde bulunduğun durumu, hele babalık görevlerini hiç düşünmüyor, onların yanılmalarını hiç fark edemiyorsun demiş. Yuli okuduğu el yazmalarını doktora uzatarak okumasını istemiş. Doktor alıp baktıktan sonra demiş ki, biliyorum, bu yalanların hepsini biliyorum. Fakat senin gibi bilgili bir adamın böyle bir tuzağa nasıl olup da düştüğüne şaşırıyorum doğrusu. Anlamıyorum, bunun tuzak neresinde? Her şey hayattadır. Bunlar, yani insanlara ve tanrılara karşı gelenlerse hayatla bütün insanların mutlu olacağı bir yolu gösteriyorlar. Bu yoldan gidilirse ortada savaş, ölüm, ceza, yoksulluk, sapıtma, hırsızlık, kin kalmaz diyorlar. Onlar İsa'nın çalmayın, zina etmeyin, ant içmeyin, zorlamayın, milleti millete düşürmeyin şeklindeki emirlerini yerine getirince böyle olacağını iddia ediyorlar. Fakat yanılıyorlar. Amacı araç kabul ediyorlar. Amaç kavga ve zina etmemek, ant içmemektir. Buna da yalnızca toplum hayatının vasıtalarıyla ulaşılır. Onlarsa hemen hemen bir atış hocasının söyleyeceklerini söylüyorlar. Oku ancak hedef istikametinde yol alırsa isabet ettirebilirsin. Fakat okun düz çizgi üzerinde yol alması için ne yapılmalı? İşte asıl mesele burada. Atışta bu mesele şöyle çözülür. Kiriş gergin, yay esnek, ok doğru olmalı. Kavga, zina, öldürme olmayan bir hayat en güzelidir. Bu hayata da şöyle ulaşılır. Kiriş idarecilerdir. Yayın esnekliği iktidarın gücüdür. Doğru çizgide kanunun hak gözetmesidir. Bazısı var. Mesela şimdi olmayacak saçma bir şey düşünelim. Tut ki bir sudan birkaç damla içirmekle Hristiyanlığın temel hükümleri bütün insanlara bildirilsin. Bütün insanlar o an Hristiyan olsun. Fakat yine de dinleri tenkitten kurtulamaz. Çünkü o zaman hayat olmaz, sona erer. Bugün kabul edenler hayatlarının sonuna kadar yaşarlar ama çocukları böyle yaşamaz. Sadece onda biri, o da belki. Onlar için her ana babanın çocuğu eşittir. Bugün anneler canları pahasına çocuklarını ölümden kurtarabiliyorlar. Eğer çocuk annesiz olsa korunabilir mi? Canı gönülden çocuğunu sevme duygusu bütün çocuklara beslenen acıma duygusuna dönerse ne olur? Hangi çocuğu alıp koruyacaksın? Geceleri hasta pis kokulu çocukların başına annelerinden başka kim oturur? Tabiat anne sevgisini çocuğa kalkan olsun diye vermiştir. Hristiyanlar yerine bir şey koymadan bu kalkanı indiriyorlar. Babası olmazsa çocuğu kim yetiştirir? Kim onu eğitir? Kim tehlikelerden korur? Hristiyanlıkta bütün bunlar bir yana atılıyor. Hayat yani insan soyunun devamı bir yana atılıyor. Yuli doktorun sözlerine kendini kaptırmış, doğru demiş. Yok dostum yok, budalaca hareketleri bırak da akıllıca yaşa. Hele şimdi üstlendiğin önemli geri bırakılmaz görevlerin var. Bu görevler senin namus borcundur. Sen şüphelerin ikinci devresini geçirdin. Fakat biraz daha ilerlerse artık şüpheye düşmezsin. En önemli ve başta gelen görevin şimdiye kadar boş verdiğin çocuklarını yetiştirmektir. Onları vatana hizmet edecek hayırlı evlatlar olarak yetiştirmelisin. Bugünkü devlet düzeni sana her şeyi temin etmiştir. Onun için evlatlarını ona göre yetiştirmek, vatana hizmet etmek görevindir. topluma hizmet etmek de görevindir. Görevlerini bilerek hayatına yeniden başla. O zaman bütün şüphelerin silinecektir. Bunlar sana hastayken musallat olmuş. Devlete karşı görevlerini yerine getir, çocuklarını senin yerine geçmeleri için bir büyüt hele. Ancak o zaman seni çeken o hayata rahat rahat gidersin. Fakat o zamana kadar çocuklarına böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Hem o hayata girsen bile acılarından başka bir şey bulamazsın. 8. Doktorun verdiği ilaç ya da öğütler o kadar yaramış ki Yuli çok geçmeden ayağa kalkmış. Artık Hristiyan hayatı hakkındaki düşünceleri ona çok budalaca geliyormuş. Doktor birkaç gün kalıp gitmiş. Yuli de ayağa kalktıktan sonra onun öğütlerine göre yeni bir hayata başlamış. Çocuklarına öğretmenler tutmuş, dersleriyle kendisi ilgilenmeye başlamış. Zamanının çoğunu yine kamu işlerine ayırıyormuş. Kısa zamanda şehirde büyük bir nüfus elde etmiş. Böylece aradan bir yıl geçmiş. Bu arada şehirde Hristiyanları yargılamak için bir mahkeme kurulmuş. Roma İmparatoru Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için Kilikya'ya birini göndermiş. Alınan tedbirler Yuli'nin kulağına geliyormuş ama bunların Pamfilya'nın köyüne kadar ulaşmadığını düşündüğü için rahatmış. Bir gün işine giderken şehir meydanında beyazlar giyinmiş yaşlıca biri yanına gelmiş. İlkin tanıyamadığı adam Pamfilya'ymış. Bir çocuğun elinden tutuyormuş. Yuli'ye doğru gelerek, "Merhaba dostum, senden büyük bir ricam var. Fakat bilmiyorum, Hristiyanların kovalandığı şu sıralarda beni dost kabul eder misin? Belki de benimle olan ilişkin yüzünden mevkiini kaybetmekten korkabilirsin." demiş. "Benim kimseden korkum yok. Bunu ispat etmek için de seni evime davet ediyorum. Seninle konuşmak, sana yardım etmek için işime bile gitmeyeceğim. Haydi gel. Sahi bu çocuk kimin?" "Benim oğlum." Sormasam da olurdu. Onun yüzünde senin yüzün görünüyor. Şu mavi gözleri de tanıyorum. Karının kim olduğunu sorabilir miyim? Karın birkaç yıl önce senin yanında gördüğüm o güzel kız değil mi? İyi bildin. O konuşmadan bir müddet sonra benim karım oldu. İki dost Yuli'nin evine gitmişler. Yuli karısını çağırıp çocuğa göz kulak olmasını istemiş. Kendisi de Pamfili ile süslü bir odaya gitmiş. Yuli, "Burada her şeyi konuşabiliriz, kimse duymaz." deyince Pamfili, "Duymalarından korkmuyorum. Yakalanan Hristiyanların ölüm cezasını kaldırtmak için de gelmedim. Sadece halk önünde dinlerini açıklamalarına izin verilsin diye rica etmeye gelmiştim." demiş ve anlatmış durumu. İhtiyar Kiril, Pamfili'den Yuli'ye gidip rica etmesini istemiş. Allah'ın dinine şehadeti görev biliyorlarmış. Onun için de 70 yıllık hayatlarını bu şehadete feda edebilirlermiş. İnsanlar için kaçınılmaz olan bedenin ölümü kendilerine korkunç değil, zevkli geliyormuş. Bugün ya da 50 yıl sonra olmuş bir şey değişmezmiş. Yeter ki hayatları insanlara faydalı olsun. Başka bir şey istemezlermiş. Bunun için de mahkeme ve ceza halk önünde olsun istiyorlarmış. Yuli, Pamfili'nin bu ricasına şaşırmış ama elinden geleni yapacağına söz vermiş. "Sana yardım edeceğime söz veriyorum. Sadece arkadaşlık hatırı için değil, ben de her zaman uyandırdığın iyi duygular için. Fakat doğrusunu istersen ben dininizi pek zararlı ve budalaca görüyorum. Bu sonuca şurada ulaştım. Ben geçenlerde bir hastalığa yakalandım. Ümidim kırılmıştı ve ruhum bezginlik içindeydi. O zaman sizin görüşlerinizi paylaşmıştım. Az kalsın her şeyi bırakıp yanınıza geliyordum. Fakat yanılmanızın neye dayandığını anladım. Çünkü ben onun içinden geçtim. Yanılmanız ruh zayıflığına, acizliğe dayanıyor. Bu din erkeklerin değil, kadınların dinidir. Peki ama niye? Çünkü siz gururunuz yüzünden devlet işlerine karışmıyor, hizmet edip yüksek yerlere gelerek insanların saygısını kazanacak yerde bütün insanları eşit sayıyorsunuz. Kimseyi kendinizden daha üstün saymıyorsunuz. Kendinizi Caesar'la bir tutuyorsunuz. Hem böyle düşünüyor hem de başkalarına bunu öğretiyorsunuz. Bu aldanış zayıflar için çok çekici, hele köleler için. Eğer insanlar sizi dinleseydi toplum en alt seviyeye düşer. İlk zamanların yaşantısına dönerdi. Siz devletin devlet içinde yok olmasını istiyorsunuz. Kendi varlığınızın bile devletten geldiğini düşünmüyorsunuz. Öyle ya, devlet olmasa siz de olmazdınız. Hep İskitlerin ya da vahşilerin köleleri olurdunuz. Siz vücudu içten kemiren kurt gibisiniz. Fakat sadece vücutta ortaya çıkıp onu kemiren kurt. Canlı vücut bu kurtlarla savaşıp onu yok eder. Size karşı biz de aynı şeyi yapıyoruz. Yapmazsak olmaz. Yardım için sana söz verdim. Ama yine de dininizi zararlı ve aşağı görüyorum. Aşağı diyorum çünkü insanın süt emdiği memeyi kesmesi namussuzca bir harekettir. Hem devletten faydalan, hiç hizmet etme, hem de onu yok etmeye çalış. Bu namussuzluk değil de nedir? Gerçekten söylediğin gibi yaşamış olsak neyse. Fakat bizim hayatımızı bilmiyorsun. Hakkımızda yalan yanlış fikirler edinmişsin. Siz süse şatafata alışık olduğunuz için insanın az şeylerle ne kadar rahat yaşayabileceğini tasarlayamazsınız. İnsan öyle yaratılmıştır ki eli ayağı tuttuğu müddetçe kendine yeteceğinden fazlasını çıkarabilir ortaya. Biz beraber yaşayıp beraber çalışırız. Bu yüzden çocukları, ihtiyarları, hastaları, zayıfları besleyecek durumdayız. Sen bizim kölede cesur olma hevesi uyandırdığımızı iddia ediyorsun. Tam tersine biz söz ve işlerimizle şu öğüdü veriyoruz. Olaylar karşısında sabretmek en önemli iş, iyi bir işçinin becerebileceği bir iş. Biz devlet işlerinden anlamayız. Bildiğimiz tek şey insanların saadeti nerede ise bizim saadetimizin de orada olduğudur. Biz mutluluğu ararız. Bütün insanların mutluluğu ise birleşmelerindedir. O zaman söyler misin bana? Niçin bütün insanlar size düşmanca davranıyorlar? Sizi kovuyor, öldürüyor. Niçin sizin aşk dininiz yüzünden anlaşmazlık çıkıyor? Bunun sebebi içimizde değil, dışımızdadır. Biz vicdan ve şuurumuzu yönlendiren Allah'ın kanunlarını her şeyden önde tutarız. Biz Allah'ın kanunlarına aykırı olmayan şeyleri yerine getiririz. Kayser'in hakkını Kayser'e veririz. İşte insanlar bunun için bizi kovar ya da öldürürler. Bize yöneltilen ama bizim başlatmadığımız bu düşmanlığı bitirmek elimizde değil. Çünkü bir defa gerçekleri anladık, artık dönemeyiz. Vicdanımız ve şuurumuza aykırı yaşayamayız. İsa da böyle bir düşmanlığı üstüne çekmiş ve bizlere birçok defa bunu haber vermiştir. Başkaları beni çekemez. Çünkü onların işleri kötüdür. Eğer onlardan olsaydınız sizi severlerdi. Fakat değilsiniz. Ben sizi onların elinden kurtardığım için sizi kıskanıyorlar. Öyle bir zaman gelecek ki onlardan biri sizi öldürünce Allah'a hizmet sanacak. Fakat İsa gibi biz de beden ölümünden korkmuyoruz. Onun için onlar bize zarar veremezler. Bizim üstümüzdeki güç aydınlıktır ama insanlar işlerinin kötü olması sebebiyle aydınlıktan çok karanlığı severler. Buna üzülmeye değmez çünkü gerçek er geç ortaya çıkacaktır. Nasıl ki koyunlar çobanın kavalını duyunca onun yanına gelirler, aynı şekilde İsa'nın sözlerini duyanlar da dünyanın dört bir bucağından ona koşarlar. Çünkü Allah her yerdedir ve çağrısı her yerde duyulur. Yuli birden onun sözünü kesmiş. Evet, ama aranızda kaç kişinin bu işte içi dışı bir? Sizi daha çok görünüşte fedakar olmakla suçluyorlar. Gerçek uğruna seve seve canınızı veriyorsunuz ama gerçek sizin yanınızda değil. Siz toplum hayatının temellerini yıkan gururlu delilersiniz. Pamfili bunların üzerine hiç karşılık vermeden acı acı bakmış Yuli'ye.
Ayrım sonu.